Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 25.
Yemekten sonra Ayşe misafire kazları göstermek istedi. Kamil Bey olmaz dedi ama fayda vermedi. En büyük kaz Ayşe buna baba kaz diyor, küçük kızı galiba tanıdı. Öfkeli zannedilen keskin sesler çıkarıp başını tehdit ediyormuş gibi alçaltarak tele yaklaştı. Fakat Ayşe bu palavraya hiç aldırmadı. Sakın korkmayın, hiç ısırmaz. Dışarıda olsa biraz eteğinizi çeker. Adını biliyor musunuz? Hayır. Baba kazdır bunun adı. Pek cesurmuş. Babam diyor ki eve hırsız girse hemen bağırır diyor. Vaktiyle bir evde bir baba kaz varmış. Hırsız gelince kıyametleri koparmış da evdeki küçük kızı kurtarmış. Evet. Yoksa bu masalı siz de duydunuz mu? Duydum. Güzel bir masal. Babam bana o baba kazın resmini de yaptı. Resimdeki kaz baba, doğrusu bizim baba kazdan daha büyüktü. Kollarını açtı, şu kadar, kocaman. Baban senin resmini de yaptı mı? Yapmaz mı? Beni çok güzel yapmış. Halbuki ben o kadar güzel değilmişim, annem böyle söylüyor. Seninle şakalaşmış yavrum, sen bütün resimlerden daha güzelsin. Ayşe umutsuz umutsuz omuzlarını salladı. Bilmem ki. El ele havuzun yanına geldiler. Ayşe merhametli bir kadın gibi kederle sordu. Balıklar hiç üşümezler mi efendim? Üşürler elbette. Evet, üşürler tabii. Kışın onları bahçede bırakmamalı. Sabriye ablamın evinde balıklar var. Onlar balıklarını salonda bulunduruyorlar. Sen hiç asker gördün mü? Gördüm efendim. İşte o askerler de kışın dışarıda kalıyorlar. Balıklara acıyacağına insanlara acıyacaksın, anladın mı? Askerlerin elbiseleri var. Balıkların hani elbiseleri? Elbiseleri. Evet. Kamil Bey balkondan seslendi. Hanımlar içeri lütfen. Çay hazır. Nedime Hanım çayını karıştırırken gülümsedi. Bizi çayla avutamazsınız. Ayşe'nin portrelerini göreceğiz. Eyvah. Bu kız pek boğaş boğaz oldu. Hem de yalancı. Hadi getirin lütfen resimleri. Benim kızıma yalancı demek kimin haddi? Kamil Bey albümleri getirdi. Enikon'u utanarak masanın kenarına koydu. Hele bunlara bakınız şimdilik. Sonra da yağlı boya Ayşe'yi çıkar görürüz. Nedime Hanım önce bir sürü Meryem tasvirine rastladı. Pek fazla inceltilmiş kurşun kalemle yapılan bu Meryemlerin hepsi de biraz dikkat edilince tıpatıp Nermin'e benziyorlardı. Hepsinin başında birer nur yuvarlağı vardı. Fakat asıl Meryem çoğu tablolarda kederli, biraz dalgın, hatta umutsuzken Kamil Bey'in Meryem'i belli belirsiz bir gülümsemeyle mutluydu. Başındaki nurdan yuvarlak da kutsal bir işaretten çok dar kenarlı bir hasır şapkaya benziyor. Ayşe'nin annesine sıhhatli bir köylü kızı hali veriyordu. Sonra Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da, Hindistan'da çizilmiş ev, manastır, şato pencereleri, şehnişinleri, cumbaları, saçak, pervaz süsleri geldi. Daha sonra birkaç İspanyol katırcısıyla Fransız şilebindeki tayfalar göründü. Bunlardan bir tanesi Ayşe'nin Negro dediği zenciydi. Nedime Hanım bir ağaç resmine rastladı. Gravür gibi çalışılmıştı. Bakıp masaya bıraktı. Bir ağaç daha, bir ağaç. Beşinci, altıncı ağaç resmini de masaya koyduklarını yeniden aldı. Kamil Bey gizlemeye çalıştığı bir merakla kadının yüzüne bakıyordu. Nedime Hanım'ın akıllı Türk gözleri birkaç saniye ufalıp öylece durdular. Birinci resimde yüzünden bir koruma davranışı geçti. Ötekilerde yavaş yavaş bu davranış dağıldı. Biraz solgun gebe kadının yüzü ferahlayıp açıldı, gülümsedi. Birisi elindekileri sanki almak istiyormuş da bunu önlüyormuş gibi sımsıkı tuttu. Durunuz bakalım, bunlar nedir? Bunlar ne tuhaf, değil mi? Kamil Bey karşılık vermedi. Zati Nedime Hanım soruyu kendi kendine soruyordu. Çok güzel, kutlarım sizi. Resimlere uzun uzun baktıktan sonra kesin karar vermiş gibi konuştu. İlk fırsatta, yani kurtuluştan sonra bunlarla bir sergi açacağız. Bunları İhsan'a götürüp göstermeli. Sevinir, güçlenir. Bunları Avrupa'da da sergilemek gerek. Avrupa'da, hele Amerika'da. Değer mi hiç? Beni utandırıyorsunuz. Değil mi Nermin? Nermin misafirin heyecanını kibarlığına vermişti. Ben resimden hiç anlamam. Nedime Hanım gözlerini resimlerden ayırmaksızın kurnaz kurnaz gülümsedi. Siz karı koca söz birliği etmişsiniz. Hayır, hakikaten anlamam. Müzelerde canım sıkılırdı, Kamil bilir. Nedime Hanım artık dinlemiyordu. Ne kadar umutlu ağaçlar bunlar. Peki bunlar bu kadar umutlu da bu bir tanesi neden böyle hain? Kamil Bey yaptığını aynı zamanda hem gizlemek hem de haykırmak isteyen bazı sanatkarların sanatlarını iyi anlayanlar karşısında kapıldıkları derin sevinci duydu. Hain, evet tam kelimeyi buldunuz. Geçenlerde bir gün henüz ihsana gitmeden canım sıkılıyordu. Kalemle oynarken bu resmi çizmişim. Bir de baktım ki Türkçesi bakar bakmaz içime sinen karanlıktan korktum. Sonrakileri inat ederek yaptım efendim. Çok iyi etmişsiniz. Bunlar çocuk ağaçlar. Mutlu çocuk ağaçlar. Baharda bazı fidanlara rastlarız. Kimi bahar günleri size de yaşamak mutluluğunu yürek çatlatacak derecede verir mi? Bana böyle olur. Bahar fidanlarının yapraklarında cam yeşili bir renk vardır. Şeffaf bir renk. Hele aşağıdan yukarıya seyredilirse. Bunlar gökyüzünde nasıl da nazla sallanırlar. Bizim divan edebiyatı neden sevgilinin boynunu serviye benzetmiş bilmem. Servi hele İstanbullular için mezarlıklarla beraber hatırlanmaz mı? Gül fidanı da olamaz. Çarpık çupuk, dikenli, bodur, sıskadır. Galiba en iyisi hezeran kırbaçlara benzeyen bembeyaz, tertemiz, körpe, sağlam kavak fidanları. İşte ne bileyim, siz elbette anlıyorsunuz. Madem ki bunları çizdiniz. Evet. İyi ama dünyada bu kadar taze umut varken, umut bu kadar bolken, umut doğup yeni umutlar doğurarak durmadan artarken bize umutsuzluk nereden geliyor? Çiçek açmış meyve ağaçlarını da düşünün. Onlar da renkli, kokulu bir duman halinde, işe yaramaktan gelen bir gurur buram buram tüter. Evet, bir sergi açacağız. Daha önce İhsan'a götüreceğiz. Söz mü? Resimlerle beraber Ayşe'yi. Ağaç resimlerini belli bir saygıyla içinden çıkardığı büyük sarı zayfa koydu. Rahatlamıştı. Son albümün kabını kaldırdı. Aa, bu bambaşka bir şey. Önünde sulu boya ile minyatüre benzetilerek yapılmış bir loşluk dünyası vardı. Loşluğu veren bütün renkler, bütün ince ayrıntılarla ressam bir İstanbul türbesi yapmış, İstanbulluların günde birkaç kere birkaç tanesinin önünden geçtikleri sahibi unutulmuş bakımsız türbelerden birisi. Ortada iki tane sanduka var. Biri kabuklu, birisi kabuksuz. Sağdaki duvar baştan başa çinilerle kaplı. Solda yüksek bir pencerenin mini mini renkli camlardan ışık vuruyor. Tam karşıda açık bırakılmış kapıdan bir şadırvanın yarısı görünmekte. Nedime Hanım çenesini tuttu. Pek acayip. Hem bizim türbelere benziyor hem de benzemiyor. Neresi? Hiçbir yer değil. Çevirin. Resmin arkasına gayet güzel bir yazıyla acemce bir rubai yazılmıştı. Kadın şiiri okumaya çalıştı. Ben bu dili bilmem. Ne diyor? Kamil Bey rubai okuyup Türkçesini söyledi. Şair diyor ki, affedersiniz, çeviri belki size şiirin derinliğinden hiçbir şey vermez. Şair türbeye girmiş, ölüp giden dostlarını hatırlayarak ağlamış. Sonra derin bir umutsuzluk içinde, şimdi bilmem ki neredeler diye sormuş. Türbe soruyu bir yankı gibi geri çevirmiş. Bilmem ki neredeler. Bu resimde toprağın boşluğu, aptallığı, duygusuzluğu verilmek istenmiştir. Türbeler ölüleri yaşatmak hırsıyla yapılmışlar değil mi? Burada derin bir boşluk olsun istedim. Boşluk tam karşılığı değil. Yani madenlerine, sularına, bizzat tıka bakısa dolu imiş gibi duran varlığına rağmen gene de bir anlamda toprak kadar boş ne var? Daha doğrusu bu resmi yaptığım sıralarda böyle bir duyguya kapılmışım. Bütün mesele bu türbe kendisine emanet edilen ölülerin nerede olduğunu bilmiyor mu? Biliyor mu? Bilmiyor. Size bu duyguyu gerçekten veriyorsa sevinirim. Benim türbem kara cahil bir türbedir. Korkunç derecede kayıtsız, aptal türbe. Şimdi masal resimleri başlamıştı. Bunların hemen hepsinde bol yaldız, minyatür laciverde ağır basıyor, yay gibi kıvrık, suya hiç değmeden yelkensiz, küreksiz giden kayıklar görünüyordu. Uzun, beyaz kuş tüyleri gibi narin, eski danteleler gibi ince acem güzelleri. Kuvvetleri vücutlarının çelik yay zarifliğinde iyice belli Hint delikanlıları. Vakit geceydi, mevsim yaz. Kamil Bey çekinerek açıkladı. Bunları Binbir Gece masalları için değil, bizim masallarımız için hazırladım. Ben bazı pek ileride yaşarım. Bazı pek geride. Şimdi ilk defa bu son zamanlarda bugünü yaşamak zevkini tadıyorum. Ötekilerde mutlaka keder oluyordu. geç kalmakla erken gelmiş olmanın kederi, bugünkü yaşamaktaysa pek keder yok. Bunları Avrupalı dostlarınız pek beğenmişlerdir. Belki de onlara beğendirmek için yapmışımdır. Bunları ne kadar beğendilerse divan edebiyatımızın zorlukla çevirdiğim beyitlerini de o kadar beğenirlerdi. Durunuz bakalım. İşte bu Don Kişot. Nedime Hanım birkaç resim sonra böyle söyleyerek durmuştu. Evet, bir İspanyol prensi ahbabımız vardı. Yaşlı delişmen bir adamcağız. Bizim masal resimlerini gördükten sonra tutturduydu da şöyle bir denedim. Birkaç tanedirler. Oysa bilirsiniz dünyada bunun harikaları var. Hele Domier'inkiler. Bunlar çok da güzel. Çok mükemmel. Ama bir şey keşfediyorum galiba. Ayol, bu Don Kişot İspanyalı değil ki. Türk Don Kişot'u. İşte yemin etsem başım ağrımaz. Hele Sancho Pança'ya bakınız. Sarığını cebine koymuş bir köy imamına benzemiyor mu? Ben de budala gibi. Tam Nasrettin Hoca efendim. Belli bir şey. Belki de. Zaten bunlar hep aynı tipler değil mi? Karagöz, orta oyundaki kavuklu, tülahattaki ibiş, Sancho, Figaro, Keloğlan, Kerem'deki sofu. Kısacası çağının gerçekçi adamı. Gerçekçi olduğu için de gerçekçi olmayanlara karşı sırasına göre hem merhametli hem kıyıcı. Ölümsüz, iyimser, gerçekçi insan. Geçenlerde Ayşe'yi Karagöz'e götürdüm. Bizim mahalle kahvesine. Kahvemizde şıklığın zerresi yoktur. Bütün eşyalar mahsustan bir araya toplanmış gibi perişan harap. Sahibiyle tanışırız. Bizim Karadayı'nın en sadık okuyucularındandır. Karagöz oynayacak bu gece dediği zaman Ayşe'yi mutlaka göndermeye karar vermiştim. Fakat götürüp getirecek birisini bulamayınca beraber gitmekten başka çare kalmadı. Bir kahvehane dolusu küçük çocuk şaşırtıyor insanı. Arada benim gibi küçükleri getirmek zorunda kalmış yaşlılar da vardı ama alacakaranlıkta birkaç saat nasıl geçireceğimi gerçekten merak ediyordum. Saatler bilseniz ne kadar çabuk geçti. Yakınlarda Karagöz seyrettiniz mi? Hayır, belki 20 yıl oluyor. Mutlaka bir fırsatını düşürüp görünüz. Çok eğlenceli şey. Ben çok eğlendim. Benim Karagözcü basit adamdı. Bilinen tekerlemeleri belki de fena söylüyor, tefi fena çalıyordu, sesi berbattı. Gündüzleri ağır işler yapıyor olmalı ki elleri değnekleri hamarat kullanamıyordu. Fakat gene de kanlı nigar belinden yukarısını ileri geri naz ile sallamakta, Karagöz kavuğunu geri çevirip kendisine pek yaraşan şaşkınlığa düşmekteydi. Şimdi benim bile canım istedi. Sen Karagöz'ü beğendin mi Ayşe? Ayşe gözleri parıl parıl atıldı. Beğendim. Çok beğendim. O kadar gülünç ki vuruyor takadı. Karagöz pek kavgacı adam. Hiç uslu durmuyor ki. Herkesi dövüyor. Kırdı geçirdi. Babam beni tekrar götürecekti ama annem bitlenirsiniz diye izin vermedi. Nermin deminden beri kendisini kendi evinde adeta yabancı hissetmeye başlamıştı. Yaşlı başlı insanların saatlerden beri böyle saçma şeylerle usanmadan nasıl ilgilendiklerine şaşıyordu. O kadar ki bir aralık zıddına basmak isteyip istemediklerinden şüphelendi. Kocası eskiden beri çocuk gibiydi. Şimdi birdenbire bu kadar değer verilen bu resimleri işsizlikten vakit geçirmek için yapmıştı. Kadın şüphesiz nezaket gösteriyor. Kamil de galiba gerçek sanıyor. Hele Karagöz'ü karşılıklı övmelerine ne demeli? Avrupa'nın en ünlü otellerinde, kibar salonlarında pek beğendiği kocasının mahalle kahvesinde bir sürü arsız çocuğun ortasında kahkahalarla gülerek Karagöz seyretmesini gözünün önüne getirdi. İnsanları bu kadar yakından tanımak iyi değil diye düşündü. Evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir adam. Servetini tamamıyla kaybetmiş, geleceğini düşüneceğine, bir çare arayacağına nelerle uğraşmakta. Nedime Hanım, Kamil Bey, Ayşe yukarıdaki resimleri görmek için ayağa kalktılar. Nermin onlara şaşırarak baktı. Kocasının "Siz gelmiyor musunuz?" sorusunu daha önce anlamadı. Sonra gülümsedi. "Siz çıkınız. Ben şunları kaldırayım da gelirim. Hanımefendi kusuruma bakmazlar. Rica ederim, durunuz. Bunları hep beraber kaldıralım. İzin verir misiniz?" "Hayır. Hiç olur mu? Bir dakikalık iş. Çok üzülürüm efendim." Nedime Hanım, amatör sanatın insanı birdenbire sarıp şaşırtan geçici etkisine o kadar kapılmıştı ki Nermin'in halindeki durgunluğa pek dikkat etmedi. Kamil Bey'in çalışma odası Maraken ciltli kitaplarla doluydu. Büyük yazıhanenin yerine 15. Louis stili zarif bir masa konulmuştu. Duvarlarda şöhretleri gittikçe artan Avrupalı genç ressamların tabloları vardı. Açık bir kapıdan yandaki odaya geçtiler. Pencereler kalın perdelerle örtülü, ortaya büyük bir pirinç mangal konulmuş, köşede bir küçük divan. Bunun üzerinde işlemeli yastıklar. Karşı duvarda yağlı boya bir portre asılmıştı. Resimde beyaz ipekliden uzun etekli tuvaletliye Nermin. Elinde deve kuşu tüylerinden bir yelpaze tutuyordu. Önüne beyaz bir köpek yatmıştı. Bakışı biraz dalgın, biraz kibirliydi. Kamil Bey biraz da yapmacıktan yakındı.
Ayrım sonu.